أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 748. حديث: ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى متقيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. Neden hayırlı işlere koşmuyorsunuz? Dünyadan daha ne bekliyorsunuz? Azdıran bir zenginlik mi? Kulluğu unutturan bir fakirlik mi? Sıhhati bozan bir hastalık mı? Bunatan, felç eden bir ihtiyarlık mı? Yoksa her şeyi bitiren ölüm mü? Yoksa deccali mi? Deccal öyle bilinmeyen bir şer ki ama beklenmektedir, gelecektir. Yoksa kıyamet saati mi? O saat daha feci, daha acıdır. İnsanların kul olmak için beklemeleri gerekmiyor. Param biraz daha artsa, gençliğim biraz daha yerleşse, biraz daha olgunlaşsam, saçım şöyle, sakalım böyle olsa, evladım, oğlum, kızım, çevrem ve imkanlarımla şu konumdan bu konuma yükselsem ya da alçalsam, sonra kul olmaya başlasam demeye kimsenin hakkı yoktur. Hastalığım bitse ya da hastalığım gelse, zenginliğim artsa ya da fakirliğim bitse demeye kimin hakkı var söyleyin. Yani bir insan ben Allah'a kul olmak istiyorum ama şu anda çok fakirim, zenginleşsem o zaman kul olacağım dese inanır mısınız? Gördünüz mü öylelerini? Yani fakir olunca kulluk imkanı yokmuş da zengin olunca kul olacakmış, öyle mi? Nereden çıktı bu iş? Neyi bekliyor insanlar? Eğer insanlar bugünkü durumlarıyla kul olmaya yanaşmıyorlarsa, onların bekledikleri ya kendilerini azdıracak bir zenginlik, ya her şeyi unutturacak, kulluğu unutturacak bir fakirlik, ya sıhhat ve afiyeti bozan bir hastalık, ya adamı felç eden ya da bunatan bir ihtiyarlık, yoksa her şeyi bitiren bir ölüm. Başka neyi bekler insanlar söyleyin? Deccali mi yoksa kıyameti mi? Onlar daha feci, onlar daha acı elbette. Buradan hareketle, gönül huzuruyla, yani bir iman itminanıyla rahatlıkla diyebiliriz. Bir insan hangi konum, ne durumda olursa işte öylece kul olmalıdır Allah'a. Hangi konumdasınız? Yıllardır bekliyorsunuz, henüz baba olmadınız, anne olamadınız, Allah sizi bir evlatla imtihan etmedi, kulluk yapmanıza engel mi? Ciddi misiniz? Hangi konumdasınız? Sofranıza ekmek yanında bir katık zor buluyorsunuz, gerçekten fakru zaruret içinde denilen işte sizin haliniz, onun için mi bekliyorsunuz, daha sonra mı kul olacaksınız? Ciddi misiniz? Hangi konumdasınız? Ne durumdasınız? O kadar çok yoğun işiniz var ki aman Allah'ım, dükkan, tezgah, dünya, dünyalık derken kendinizi kaybedecek kadar bir mali yükümlülük altında inliyorsunuz. Onu halletmeyi, o problemi çözmeyi mi bekliyorsunuz? Ondan sonra mı kul olacaksınız? Ciddi misiniz? Aman akrabalar, eş dost ve tanıdık bildik çevrenizde ne varsa hepsinin özel bir sosyal baskısı altında inliyorsunuz. Hem de ne yapacağınız şaşırmış. Bu arbede geçsin, bu hengame dinsin, ondan sonra mı kulluk yapacaksınız? Ciddi misiniz? Peki ne bekliyorsunuz? Hani gençliğinizde daha bir dünyadan kam alacaktınız, o bitince mi? Ya da şöyle sapasağlam dipdiri olarak hayatı yaşarken hani çaksanız yere geçersiniz anlamına, şöyle hastalansanız da köşede inleyip dururken dua ve niyaz ile kulluğa dönseniz onu mu bekliyorsunuz? Ama yoksa ihtiyarlık dönemini mi? Ya da ne bekliyorsunuz? ölüm mü beklediğiniz? Öldükten sonra mı kul olacaksınız? Çok kolay bir iş galiba. Zaman zaman teklif ettiğim olur ama şöyle, gençliğin ilk yıllarındaki çocuklara veya işte ilk gençlik çağındaki olanlara, hayrola namaza ne zaman başlıyorsun? Ses yok. Fakat sen namazı istersin, başlamak zorundasın değil mi? İtirazın yok değil mi? Yine ses yok. Galiba sen ölümü bekliyorsun. En kısa zamanda dediğine göre ölüm en kısa zamanda kişinin başına en evvel gelecek olan zamandır bilirsin. Galiba senin namazını başkaları kılınca sen de hazır başlanmışken diye devam edeceksin öyle mi? Heyhat diyorum. Peki ya Deccal? Bilinmez bir şerdir ama beklenmektedir, mutlaka gelecektir. O gelince her şey bitecek, artık kimse kulluğa dönemeyecektir. Hele kıyamet saati gelince tamamdır, o en fecisi, en acısı. Ne dersiniz? Sizin de bunlardan bir payınız var mı? Beklediğiniz var mı? Siz neyi bekliyorsunuz? Daha çok kazanınca kul olacağınızı iddia eden siz, belki de daha çok kazanınca azacak ve azıtacaksınız. Bakın çevrenize, fakirken dua ve niyazını artıranlar zenginleştikçe azgınlığını artırmadılar mı? Söyleyin, eğer daha fakir olunca kulluk yapmayı istiyorsanız, öyle olacağınızı zannediyorsanız, gerçekten çok fakir ama en fakir duruma düşen insanların her şeyi unuttuklarını bilmiyor musunuz? Allah sizi sizin kul olacağınız biçimde bir ortamda yaratmıştı. Size kulluk için gerekli her şeyi vererek sizi imtihan ediyordu. Bunu unutmayın, unutmayalım. Yeniden okuyorum. مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا غِنًا مُطْغِيًا اَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا اَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا اَوْ الدَّجَّالُ فَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوْ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ. Neden? Dünyadan ne bekliyorsunuz da siz hayırlı işlere koşmuyorsunuz? Dünyadan daha neler bekliyorsunuz? Azdıran bir zenginlik mi? Kulluğu unutturan bir fakirlik mi? Sıhhati bozan bir hastalık mı? Bunatan, felç eden bir ihtiyarlık mı? Yoksa her şeyi bitiren ölüm mü? Yoksa Deccal mi? Deccal öyle bilinmeyen bir şer ki ama beklenmektedir, mutlaka gelecektir. Yoksa kıyamet saati mi? O saat daha feci, daha acıdır. 749. Meselü ashabi, meselü nücumi, men iktedâ bi şeyin minhâ ihtedâ. Ashabım, yıldızlar gibidir. Onlardan gelen ışığı izleyen doğru yolu bulur. Son zamanlarda ya itiraz etmeyi iş edinen ya da zevk edinen insanlar tarafından, olmaz öyle şey, ashabın yanlış yapanları da var, onları biz nasıl örnek alalım demeyi sevenler görüyorsunuz. Evet, yani ashabtan biri anasına, biri karşıdakine, biri peygamberine, biri bir başkasına yanlış yapmış olabilir. Peki onların örnek alınmaları acaba bizim hidayetimize engel mi dersiniz? Neden şartlı bir örnekten yanasınız? Mesela Kur'an-ı Kerim örnek şahsiyetler olarak bize peygamberleri sunar desem itirazınız var mı? Görmedim bugüne kadar itiraz edeni. Sadece وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ayetinden dolayı Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın o özel bir yönüne dikkat çekerek siz böyle yapmayın, o gibi olmayın dediği için sadece onu örnek almayacaktık. Evet, buna inanıyoruz. Ama onun dışında bütün peygamberler bizim örneğimiz değil mi? Evet. Mesela oğlunu dalgalara kapılmadan önce bir yüksek tepeye doğru tırmanırken gören Nuh Aleyhisselam, ona gel diye sanki yalvaran Nuh Aleyhisselam, sonunda ya Rabbi o da benim ehlimdendi ama sen ehlimi kurtaracağına söz vermiştin ama diyen Nuh Aleyhisselam, fakat bu dediği yanlışmış meğer, bunu Kur'an'dan biz öğrendikten sonra Nuh Aleyhisselam'ın bu özelliğini örnek almamız yanlış mı? Meğer bazen yanılırmışız, bilemezmişiz. Allah'ın sözcülerinden biri, Allah'ın dinini hatırlatanlardan biri bize bu işi hatırlatırmış, Biz de ondan sonra vazgeçermişiz. Tıpkı Nuh Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi değil mi? Bir başka örnek, siz daha yakın bilirsiniz. Babamız Adem Aleyhisselam anamızla birlikte cennetteydi. Rahat ve huzur içinde demiyorum. Yani cennetteydi işte, daha ne istersiniz? Peki ama Allah yasak koymuştu bir de orada. Şu ağaca yaklaşma demişti onlara. Yaklaşmayın demişti. Ama onlar her şeye rağmen yaklaştılar da şeytanın vesvesesine kapılıp İğvasına kapılıp yanıldılar da sonunda cennetten kovuldulardı. Evet atıldılardı, evet çıkarıldılardı, evet. Ama sonunda dediler ki Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Yani öyle bir suç işlediler, cennetten çıktılar, cenneti kaybettiler. Ama öyle bir tevbe ettiler, öyle bir dua ettiler, öyle bir kul oldular ki yeniden cennet kazandılardı ya, işte yaptığımız, yapacağımız suçlar ve kötülükler karşısında, günahlar karşısında Adem Aleyhisselam'ı örnek alırsak hidayet bulurduk değil mi? Yani onun günahını örnek alarak günaha girmek konusunda mı anlarsınız siz? Heyhat, böyle bir anlayışa ne demeli? Gelin yeniden düşünün. Bakın sözü söyleyen Allah, sözü söyleyen peygamberse o bazda düşünelim. O şekilde yeniden düşünelim. Mesela sahabeden biri arkadaşlarıyla birlik içki henüz haram kılınmadığı için içki içiyorken aklına gelmiş de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i özledim, görsem diye ayrılmışken yolda duymuşsa ki içki haram kılınmış, geri dönüvermişse uzaktan onlara yetişemeyeceğim diye bir kere olsun, bir yudum olsun içmesinler diye bağırıvermişse, hey içki haram kılındı bırakın artık demişse, o sarhoş haliyle bunu yapmışsa biz de onu örnek alalım değil mi? Önce içelim, sonra sarhoş olalım, sonra peygamberi hadis kitaplarından bulmaya, görmeye giderken onun yasak olduğunu öğrenelim de sonra arkadaşlarımıza bırakın diye bağıralım öyle mi? Siz galiba ya bağcıyı dövmek istiyorsunuz ya bağını elinden almak istiyorsunuz. Üzüm yeme derdiniz yok sizin. Olur mu öyle şey? Kim anlar bunu böyle? Ama sahabenin pişmanlığı bize örnektir. Sahabenin endişesi bize örnektir. Yanlışından dönmesi örnektir. Mesela sahabeden biri hurma satarmış. Bir kadın gelmiş müşteri olarak. Ona o anda şeytanın burnuna üflemesi neticesi meyledi vermiş. Şöyle bir kucaklamak, öpmek, sevmek istemiş. Gel demiş, kadın bak içeride daha güzelleri var. Yani bir anlamda kandırmış. İçeriye alınca da kucaklamış, sıkmış ve öpmüş. Bu kadar rivayetlerden öğrendiğimiz. Ama bin pişman olmuş, vazgeçmiş. Hemen koşmuş peygamberimize. Aman ya Resulallah demiş. Böyleyken böyle oldu ama ben böyle yaptım, ne yapsam demiş. Cevap yok henüz. Tekrar sormuş, cevap yok. Sonra beklemiş. Güzelce abdest almış gelmişmiş. Güzelce namazını kılmış peygamberin arkasında. Aleyhissalatü vesselam namazdan sonra demiş ki şöyle şöyle diyen vardı. Nerede onu soran? Ha ene da ya Resulallah. Benim, aman ya Resulallah buradayım işte diye hemen koşmuş, düşmüş önüne sanki. Demiş ki sen güzelce abdest almış mıydın? Evet ya Resulallah. Bizimle namaz kılmış mıydın? Evet ya Resulallah. İnnel hasenat yudhibne seyyiat ayetini okumuş. Demiş ki bu güzel ameller senin o pişman olduğun, vazgeçtiğin, aman dediğin, ne yapsam kurtulmak için dediğin amel için bir kefarettir, onlar ortadan kaldırır. Artık sen bundan sonra dönme geriye dercesine ona tevbe ve pişmanlık yolunu öğretmiş. Ne dersiniz? Kim sarılır da kurtulmaz bu işe? Buna sarılan hidayet bulmaz mı size göre? Günaha girdiniz. İyi öyleyse bana bir sevap ya da bana bir af yolu öğrettiniz. Ben her zaman yapayım bunu. Ciddi misiniz? Sahabe sana onu öğretti değil mi? Yoksa sen onu öğrenmek istediğini zannediyordun da yol buldum diye sahabeyi alet mi ediniyorsun? Olmaz öyle şey. Onları alet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Onlar örnek alınır sadece. Çünkü onlar, hani gökte yıldızlar var ya, sen o yıldızları iyi tanımış olabilirsin. Ne tarafa gidecektin? Şöyle, doğuya doğru. Ama sen doğuya doğru yol gösteren yıldızlar yanında, batıya doğru da yol gösteren yıldızları bilirsin o anda. Ama sen, sana göre senin yolunu aydınlatacak, sana yol gösterecek yıldızları iyi tanı ve ona örnek olarak iyi sarıl. Değilse yıldızların hangisi senin için o anda örnektir? Zaten sen o işi ayarlayamazsan yol da bulamazsın, yolunu da karıştırırsın ya da hidayeti zaten çoktan kaybetmişsin, dalalet üzere olursun. Sen konumun Ömer makamında değil, Ebu Bekir konumunda değil ya da Osman biçiminde değil ya da Ali'ye benzemez şekildeysen ama radıyallahu teala anhum ecmain onlardan birini örnek alacakken konumuna uygun olmayan birini örnek alıyorsan sen zaten yanlış yapsın demektir. O zaman o yıldızlardan hangisi senin rotanı tayin edecek, hedefini belirleyecek onu iyi bil. Onlardan kime uyarsan, onlardan gelen ışığı izlersen doğru yolu bulursun. Yeniden okuyorum. Mefelu ashabi, mefelu nücumi, men iqteda bi şeyin minha ihteda. Ashabım yıldızlar gibidir. Onlardan gelen ışığı izleyen doğru yolu bulur. Mefelu ümmeti, mefelu matari, la yudra evveluhu hayrun em ahiruhu. Ümmetimin durumu yağmur gibidir. Başı mı yoksa sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Yağmurun başı mı hayırlı, sonu mu? Yağmur yağmaya başlayınca, tamam bu yağmur bize mutlak hayır getirecek demeye kimin yetkisi var? Sonunun da öylece hayır olacağını kim bilir? Evet baştan hayır gibidir. Ama hemen gelir geçer cinstense, yani hayır getirmemişse, hayra sebep olmamışsa, siz ne dersiniz o konuda? Sadece durur baka kalırsınız değil mi? Ümmetin de durumu öyle. Ümmetin her ferdinin durumu öyle. Baştan mı hayırlıdır? Sonu mu hayırlıdır? Hayra mı gidiyordur? Hayırdan mı geliyordur? Belli olmaz. Biz hesap memuru değiliz. Biz ümmet adına bu anlamda değerlendirme sorumluluğu yüklenmedik. Allah bizi bu konuda görevlendirmedi. Dolayısıyla ümmetin başı da hayırlı olabilir, sonu da hayırlı olabilir, her ikisi de hayırlı olabilir ya da birisi hayırlı olmasa da diğeri hayırlı olabilir. Dolayısıyla biz Allahu Teala'nın bize yüklediği yükü bilelim. Onun dışında görev listemize görev yüklemeyelim, yazmayalım. Hakkından gelemez, perişan oluruz. İmam Cafer es-Sadık Hazretleri buyuruyordu ki: Allah'ın senden istediği bir iş, bir de senin de yapacağı iş vardır. Sen senden istediği işe bak, seninle yapacağı işi o zaten biliyor. Biz bizim işimize bakalım. Hani bu insanlar nereye doğru gidiyorlar, ne yapıyorlar konusunda değerlendirmekte sorumlu olduğumuzu düşünmeyelim. Tekrar okuyorum. Mefelu ümmeti, mefelul matari, la yudra evveluhu hayrun em ahiruhu. Ümmetimin durumu yağmur gibidir. Başı mı yoksa sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. 751. Mefelu ehli beyti, mefelu sefineti Nuhin, men rakibe fiha neca ve men tekallefe anha garika ve men katelena fi ahir zamani feke ennema katele ma'addeccal. Ehli beytimin durumu Nuh'un gemisine benzer. Ona binenler kurtulur, geride kalanlar ise boğulur. Ahir zamanda kim bize karşı savaşırsa sanki o Deccal'le birlik savaşmış gibi olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimi anlatımlarında örnek kullanır. Kur'an'da da görüyoruz. Bu anlatılan konunun bizim tarafımızdan daha iyi anlaşılması içindir demek elbette güzel bir açıklamadır. Fakat yani örneksiz anlatılanları anlamasak da olur mu anlamına gelmeyecektir. Lakin galiba örnekle anlatılan konularda şeytan ve dostları bizi saptırmaya daha çok cesaret edecekleri gibi geliyor bana. Böylece Allah ve Resulü bizim şeytana uymamamız için daha bir ayan beyan ediyor kimi konuları. Çünkü o konularda sapma ve sapıtma ihtimali daha fazladır galiba. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadiste kendi beytinin ahalisinden söz eder. Buna tarih boyunca özel bir kavramla ehli beyt denilmiştir. O evin ahalisi olanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yaşayanlar, yani annelerimiz, çocukları, Ali Efendimiz ve torunları. Bunlar Ehl-i Beyt'tir elbette. Onların durumunu anlatır bu hadis. Der ki onların hali, onların durumu Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Meselu sefineti Nuhin. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisini beraber düşünün. Nuh Aleyhisselam dönemine gidelim birlikte. 950 yıl uğraştıktan sonra, hem de nice uğraşıdan sonra, her şeye rağmen yapılacak her şeyi yaptıktan sonra, sonunda artık bir daha inanacak bir kişi daha olmadığı beyanıyla, ya Rabbi öyleyse öldür bunları, bitir, helak et, kahret, yok et. Çünkü her bir doğurdukları da kefere ve fecere olacak demişti ya, kafir ve facir olacak demişti ya Nuh Aleyhisselam. İşte Allah da ona gemi yap öyleyse dedi. Direktifiyle ve vahyiyle ve de gözetimiyle bir gemi yapmasını istemişti. O gemiye inananlar binmişti. Yani ehlinden olanlar binmişti. İşte Ehl-i Beyt de Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Men rakibe fiha, kim Ehl-i Beyt'le beraber olursa, gönülden beraber, kalpten beraber, imanla beraber, İslam'la beraber, inançla beraber, teslimiyetle beraber, yani Ehl-i Beyt'in yanında yer alırsa, Ehl-i Beyt'i severse değil ama onlar gibi olmaya çalışırsa, onlardan yana tavır alırsa, onlar gibi olmaya çalışırsa, o neca kurtulur elbette. Ama وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا, kim de geride kalırsa, kim de o gemiye binmek istemezse, kim de o gemi ne yaparsa yapsın ama ben bir başka kurtuluş yolu bulurum derse, hatta Ehl-i Beyt'ten olması gerekirken ben yükseklere çıkar kurtulurum, beni tepeler kurtarır, beni yüksekler kurtarır iddiasında olursa, garika, o da boğulur elbette. Tıpkı Nuh gemisinde, Nuh Aleyhisselam'ın gemi örneğinde olduğu gibi. Hadisin sonunda Aleyhisselatü Vesselam, ahir zamanda وَمَنْ قَاتَلَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ, bizimle kim savaşırsa buyurur. Demek ki peygamberle savaşmaktır, Müslümanlara savaş ilan etmek. Müslümanları yok etmeye çalışmak, peygamberi ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Peygamberin getirdiği dini yok etmeye çalışmaktır. Kim ki ahir zamanda bizimle savaş ilan eder, bize karşı savaşırsa, peki ennemâ qâtele ma'ad-deccal, o da deccalle birlik bize savaşmış, bize savaş açmış, bizimle savaşmış gibi olur. Artık deccalin safında yer alan insanın ahir ve akıbetin ne olacağını da bilirsiniz. Yeniden okuyorum. Meselü ehli beyti, meselü sefineti Nuhin, men rakibe fiha neca, ve men tehallefe anha garika, ve men qâtelena fi ahir zaman fekennemâ qâtele ma'ad-deccal. Ehli beytimin durumu Nuh'un gemisine benzer. Ona binenler kurtulur, geride kalanlar ise boğulur. Ahir zamanda kim bize karşı savaşırsa sanki o deccalle birlik savaşmış gibi olur. 752. İnne meselel mu'minillezî yakra'ul Kur'an kemethelil utrucceti rihuha tayyibun ve ta'muha tayyib. Ve meselul mu'minillezî la yakra'ul Kur'ane kemethelit temrati ta'muha tayyibun ve la riha leha. Ve meselul facirillezî yakra'ul Kur'ane kemethelir rayhane rihuha tayyibun ve ta'muha murrun. Ve meselul facirillezî la yakra'ul Kur'an kemethelil kanzaleti ta'muha murrun ve la riha leha. Kur'an okuyan mümin, kokusu da tadı da hoş portakala benzer. Kur'an okumayan mümin, tadı güzel ama kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an okuyan günahkar, kokusu güzel fakat tadı acı reyhan gibidir. Kur'an okumayan günahkar da hem kokusu olmayan hem de acı Ebu Cehil karpuzuna benzer. Böyle bir örnek var bu şerefli sözünde sallallahu aleyhi ve sellemin. İnsanları Kur'an okumak konusunda dörde ayıran bir örnek. Ama Kur'an okumak, şöyle Kur'an'ın başına geçtiniz, ya da ezberinizde bir Fatiha suresi vardı onu okudunuz şeklinde anlaşılmasın. Çünkü seleften Kur'an okumanın üç temel boyutunu öğrenmiştik. 1. Kur'an okuyan mümin mutlaka okuduğu yeri bir daha, bir daha, bir daha okuyacak. Bir kere okuyup bitti demek yok. 2. Kur'an okuyan Müslüman okuduğu yerden başka bir yer daha okuyacak. Yani hep aynı yeri, hep Yasin suresini, hep Elem Terali ilafi okumak yok. Diğer yerleri de okuyacak. Efendim ben 10 yaşımdayken Elem Terali ilafi 3 kulfü bir elam öğrenmiştim. Artık başkası yok demeyecek. Her yıl biraz daha, her hafta biraz daha, her gün biraz daha artıracak. İkinci şart da bu. Üçüncüsü ise Kur'an okuyan Müslüman hem kendisi okuyacak hem de başkalarına okuyacak. Yani bir Müslüman bu üç ögeden birini ya da ikisini ama Allah korusun üçünü de yapmazsa o dinden çıktı, imanını kaybetti demiyorum ama onun okuması yoktur, ona okur denmez. Buna göre Kur'an okuyan mümin denilince hem okuduğu yeri bir daha okuyor, hem okuduğu yerden başka yerler okuyor, hem de kendisi okuduğu gibi başkalarına okuyor. İşte bu müminin hali ve ahvali portakala ya da turunca benziyor. Hem kokusu, hem tadı hoş, hem kendisine yararı var, hem kendisi alıyor tadını, hem başkalarına kokusu gidiyor. Yani hem de başkalarına duyuruyor, öğretiyor demektir. Ama bir Müslüman, Müslümandır, Kur'an'a inanıyordur. Ama bu üç ögeden biri veya ikisinden mahrum, güya Kur'an okumadan mümin olmaya, kitapsız Müslümanlığın yolunu bulmaya çalışıyorsa, söyleyin, kitaptan habersiz ve kitapla ilgisiz Müslüman olmanın yolunu bulmaya çalışıyorsa, söyleyin, böyle bir mümin, Kur'an okumayan mümindir ama, hadi diyelim imanı vardır, yani kendisi bunun tadını alıyordur ama onu başkaları duymuyor, başkalarına onun tadı, başkalarına onun kokusu ulaşmıyordur değil mi? İşte o da hurma gibidir. Hurmanın kokusu yoktur ama tadı vardır. Bir de başkalarına Kur'an okuyan, kendisi Kur'an okuyup başkalarına duyuran insanlar vardır ama günahkardır. Yani aslında inanmıyordur ya da okuduğu Kur'an'la amel etme derdi yoktur. Sanki sadece başkalarına okuyordur. İşte bu günahkar kimse de kokusu güzel fakat tadı acı reyhan gibidir. Yani evet başkaları ondan yararlanır, onun okuduğu Kur'an başkalarına fayda verir ama kendisine sadece zararı vardır. Bir de hem günahkardır, hem Kur'an okumuyordur, hem Kur'an'la ilgilenmiyordur. Bu insan da hem kokusu olmayan hem de acı Ebu Cehil karpuzuna benzer. Söyleyin. Siz hangisine benzersiniz? Hani bazen portakal gibi, bazen hurma gibiyim. Arada bir istemesem de reyhan gibi oluyorum ama Ebu Cehil karpuzu gibi olduğum hiç olmadı elhamdülillah diyorsanız Allah sizi bizi daha iyi etsin. Ama hiç portakal gibi olmadım. Hiç kimseye bir ayet duyurmadım. Ama ben kendim okumaya, kendimde kalsın diye uğraşmaya çalışıyorum. Hep hurma gibiyim ama kimseye faydam olmadı derseniz, yani biraz yakışmıyor değil mi size? Fakat reyhan gibi olmamak, Ebu Cehil karpuzu gibi hiç olmamak elbette şiarımız olmalıdır. Yeniden okuyorum. İnne meselel mu'minillezî yakra'ul Kur'an kemethelil utrucceti rihuha tayyibun ve tamuha tayyibun ve meselul mu'minillezî la yakra'ul Kur'an kemethelit temrati tamuha tayyibun ve la riha leha. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْحَنْزَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا. Kur'an okuyan mümin, kokusu da tadı da hoş portakala benzer. Kur'an okumayan mümin, tadı güzel ama kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an okuyan günahkar kimse ise, kokusu güzel fakat tadı acı reyhan gibidir. Kur'an okumayan günahkar da hem kokusu olmayan hem de acı Ebu Cehil karpuzuna benzer. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.